Ayrım 18.
Ancak ikinci Charles onun imdadına yetişti. Dikkat çekecek biçimde kuşkucu olan Restorasyon Sarayı Hobbes'un felsefesini ilginç buldu. Leviathan, İngiltere'de siyasal kuram üzerine ilk toplu inceleme olarak hayranlık topladı. Hobbes özel yaşamında yapmacıklı olmayan mücadeleci biriydi. Nükteciliği ile ünlüydü. Düşünürü düşünür yapan sakalı değildir deyip sakallarını kesti. Üzerinde gerçek filozofun taşı budur yazan bir mezar taşı düşüncesini beğendi. 100 defa sarhoş olduğunu hesaplayan Hobbes alkolü bıraktı. 60'ında da etten vazgeçti. 75 yaşına kadar tenis oynadı. Akciğerlerine iyi geldiği için sıkça şarkı söyledi. Yaşlı insanların kendi içlerindeki nemle boğulduklarına inandığından terlemeyi sağlayan sıcak tutan giysiler giydi. 91 yaşın olgunluğuna dek yaşadı. Kayıtsız şartsız monarşinin bir diğer savunucusu olan Fransız tanrı bilimci, hatip ve yazar Jules Bossuet, dinsel ya da dinsel olmayan her isyan biçiminin her şeye mutlak tanrıya karşı gelme olduğuna inandı. Kralların kutsal hakkını onaylarken 14. Louis'e monarkların hakları kadar sorumlulukları da olduğunu, iktidarını halkın iyiliği için kullanması gerektiğini cesaretle anımsattı. Aynı konu Bossuet'in öğrencisi François Fenelon tarafından genişletildi. Ateş ve zeka fışkıran gözlerle uzun boylu solgun papaz genç Burgonya dükünün öğretmeni olması konumundan yararlanarak ideal bir siyaset felsefesi yazdı. Geleceğin kralının bu eğitimle Fransa'da reform yapacağını umuyordu. Bir yüzyıl boyunca Fransa'da en yaygın okunan ve sevilen kitaplardan biri olan Homeros'un Odissesi'nin devamı adlı yapıtında kralların iktidarının Tanrı tarafından insanları mutlu etmeleri için verilmiş olduğunu iddia etti. Avrupa'nın dini çekişmelerle daha fazla hırpalanamayacağı günün geleceğini umut ediyordu. Cogito ergo sum. Maddi dua birkaç basit yasayla açıklanabilirse, insan ve Tanrı'nın duasını anlamak için de benzer bir indirgeme olasıdır diye düşünen biri vardı. Bu Fransız filozoflarının en büyüğü Descartes'in inancıydı. 1596'da doğan Descartes öylesine zayıftı ki, doğumunda bulunan doktor onu kurtarmaktan umudunu kesti ve ona çok yerinde olarak René, yeniden doğan adını verdi. Uzun devlet hizmeti geleneği olan soyluluğu buna göre daha önemsiz bir aileden geliyordu. Bretanya'daki Rennes meclisinde danışman olan babasından Descartes'e maddi bağımsızlığını sağlayacak kadar mülk miras kaldı. Verem'den ölen annesinden de soluk bir ten ve kuru bir öksürüğü miras aldı. La Flanche Jesuit Koleji'nde zayıf sağlığı enerjisini entelektüel çabalara saklamaya zorladı ve öğleye kadar yatakta çalışmasına izin verildi. Ömür boyu sürecek bir alışkanlık edindi. Etik, ahlak ve felsefenin dogmalarını temelsiz boş insanlar olarak sayarken, matematik kanıtlarının kesinliği ve kanıtlayıcı akıl yürütücülüğüyle onun en sevdiği bilim dalı oldu. Descartes, Poitiers Üniversitesi'nden 1616'da hukuk derecesi aldı. Çalışmaktan usanmıştı. Yüksek tabakadan genç bir erkek gibi yaşamak için Paris'e gitti. Çok geçmeden kumar oynamaktan ve eğlence arkadaşlıklarından bıktı ve savaşmaya gitti. Önce Nassau Prensi, Morisien'in hizmetinde Hollanda'ya gitti. Daha sonra Baviera Prensi'nin ordusunda Bohemia'ya karşı savaştı. Sonrasında da Savoy Dükü'nün ordusuna katıldı. Silahşörlerin romantik geleneği içerisinde başında tüylü bir şapka, ince uzun kılıcıyla gösterişli ve son moda giyinmiş, siyah sakallı, ince zarif bir adam kılığında araştırma yapmak ve düşünmek için 3 yıllığına Paris'e döndü. Bir başka askerlik döneminden sonra Hollanda'ya gitti ve uzak köylerde ve hanlarda sessiz bir münzevi yaşamı sürerek 20 yıl boyunca bir yerden diğerine dolaştı. 1619 yılının Kasım ayında Descartes, dönüşüm adını verdiği bütün bilimler hazinesini açan anahtarları gördüğü üç etkileyici düşünü açıkladı. Bir anahtar şu kapıyı açtı. Descartes cebirle koordinat geometrisini birleştirerek fizikçilere yeni güçlü bir araç veren analitik geometriyi türetti. Doğanın son yasalarının mekanik yasaları olduğunu savundu ve bütün kuramsal bilimler için ideal bir program sundu. Çok az sayıdaki ilkelerden bilinen bütün olguları içine alacak ve yenilerini keşfetmeyi sağlayacak bir sistem kurmak. Matematiğin tümden gelimli kanıtlarıyla karşılaştırıldığında yapmacık olan felsefenin yeni bir yöntem gereksinimi vardı. Bu nedenle felsefede uygun yol en açık ve yalın doğrularla başlayıp daha karmaşık kavramlarla ilerlemek olmalıydı. Descartes'ci kuşku yöntemi adlandırıldığı gibi duyularından kuşku duymakla başlayıp aklının kuşkulanabildiği her şeyden kuşku duydu. Ocağın karşısında oturduğundan kuşku duyabilir miydi? Evet, çünkü yalnızca düş görüyor olabilirdi. Ama tek şeyden kuşku duyamazdı, kendi varlığından. Cogito ergo sum, düşünüyorum öyleyse varım. Öyle sağlam bir kavramdı ki kuşkucuların daha abartılı bütün varsayımları bunu geçersiz kılmakta aciz kaldılar. Descartes düşünce biçimini kurduktan sonra açık ve seçik kavradığımız her şey gerçektir kuralını benimsedi. Sonra bir başka gerçekliği, Tanrı'nın gerçekliğini çıkardı ve kutsal varlığın çeşitli kanıtlarını gösterdi. Bütün bunlardan Descartes şu sonucu çıkardı. Günlük algı yargıları yanlış duyular yanıltıcı da olsa insanın dış dünyanın varlığına inanmak için aklı vardır. Akıldaki iddialarla akla bu iddiaları sokan dış dünyayı birbirinden ayırdı. Yalnızca açık ve seçik olan iddialar bilgi yapısı içinde kabul edilebilirdi. Descartes'ci sistem bu nedenle birbirine koşut ancak bağımsız iki dünya sunuyordu. Birbirinden bağımsız olarak incelenebilen akıl ve madde dünyası. İnsan bedeninin makine olduğunu varsaydı ama hayvanlardan farklı olarak insan beyin epifizinde bulunan bir ruha sahipti. Belirli iddialar akılda doğuştan vardı. Bununla birlikte aklın sınırları gerçeğe giden yolu göstermek için bazı deneyleri zorunlu kılıyordu. En doğru biçimiyle düzenlenmiş bir bilim bir nesnenin özünü bilmelidir. Böylece evreni açıklayacak matematik yasalarının bütünü bu bilgiden çıkar. Yöntem üstüne konuşma ve düşüncelerin yayımlanmasıyla Descartes zamanın en önde gelen filozofu olarak kabul edildi. Her zaman dindar bir Katolikti. Felsefesinde iki güç arasında gerçek uyumun temelini attığını ümit ederek bilim ve tanrı bilim arasındaki anlaşmazlığı onaylamadı. 1649'un baharında İsveç'in alışılmışın dışında kraliçesi Kristina'nın sarayına onunla felsefe konuşmak için davet edildi. Yalnızca 22 yaşında olan kraliçe korkutucu bir kişilikti. Atlet, avcı, klasik dönem hayranı, öğrenmeye karşı hırslı. Descartes gitmekte tereddüt etti ama kararlı kraliçe onu Stockholm'e getirmesi için bir savaş gemisi gönderdi. Descartes öğrencisinin buz gibi bir kütüphanede sabahın beşinde bilgiyi içine çekmekte ısrarlı olduğunu görünce dehşete düştü. Zatürre olmuş, Fransız Büyükelçisi ile birlikte kaldı. Ona baktı, Büyükelçi iyileşti ama filozof aynı hastalığa yakalandı ve 1650 yılının Şubat ayında öldü. Böylece modern akılcılığın babasının kariyeri 53 yaşında sona erdi. Pascal ve Newton, daha sonra Einstein, Descartes'ci araştırma programını fizik dünyayı mekanikle açıklama araştırmalarını sürdürdüler. İnancın bir diğer savunucusu, kibar, zayıf papaz Nicolas de Malebranche, Descartes'i okuduktan sonra kendini Katolik Kilisesi'nin inaklarını akıl yoluyla kanıtlamaya verdi. Mekanik gövde ile tinsel akıl arasındaki Descartes'ci uçurumu kapatmaya çalışan Malebranche, Tanrı'yı evrenin gücü, nesnel ve tinsel olayların nedeni olarak gördü. Usta bir metafizikçi olan Malebranche, özgür iradeyle evrensel tanrıyı acı ve ızdırapla her şeyi belirleyen tanrısal nedenselliği uzlaştırmaya çabaladı. 1715'teki ölümünden sonra ünü çabucak söndü. Çünkü onun felsefesi Tanrı inayeti yerine bir dünya makinesi koyan, insan davranışlarına etik bir temel ve ahlak oluşturmak isteyen düşünürlerin eğilimlerine uymuyordu. İdealist. Babası Almanya'da Leipzig'de ahlak felsefesi profesörü olan Gottfried William Leibniz 8 yaşında kendi kendine Latince öğrenmiş, 15 yaşında Leipzig Üniversitesi'ne hukuk öğrencisi olarak kaydedilmiş bir harika çocuk idi. 20 yaşında hukuk doktorası için başvurdu ve görünüşte gençliği nedeniyle ama büyük olasılıkla profesörlerin onun olağanüstü bilgisini kıskanmaları nedeniyle reddedildi. Küstürlen Leibniz doğduğu yeri tamamıyla terk etti ve zaman kaybetmeden Altdorf'ta Nuremberg Üniversitesi'nden derecesini aldı. Profesörlükten vazgeçti ve kendini neredeyse bilginin tüm alanlarını araştırmaya verdi. Matematik çağında çok bilgili bir matematikçiydi. Üstelik çeşitli bilimleri, tarih, felsefe ve tanrı bilimini özümsemişti. Büyük Freddie'ye göre o, kendi içinde başlı başına akademiydi. Herhalde zamanın en evrensel dehasıydı. 21 yaşında diplomat ve yasa düzenleyici olarak Mainz Prensi'nin hizmetine girdi. 1676 yılından ömrünün sonuna kadar Hanover'da Brunswick Hanedanı için çalıştı. Saray kütüphanesi müdürü, devlet adamı, uluslararası hukukçu olarak prenslerin siyasi ve hanedanlıkla ilgili hırslarına hizmet etti. Uyanık olduğu her saatte çalışarak 20 ülkedeki bilginlerle 3 dilde yazıştı. Pascal'ın modelini geliştirerek toplama ve çıkarmanın yanı sıra bölme ve çarpma da yapabilen bir hesap makinesi icat etti. 1675 yılında diferansiyel hesabı, bir yıl sonra da sonsuz küçükler hesabını keşfetti. Savaşan Hristiyan inançlarını uzlaştırmayı deneyerek birkaç tane deneme yazdı. Roma'dayken Kopernik ve Galileo'nun kitaplarına karşı alınan kararların iptali için cesur bir girişimde bulundu. Matematik örneğinde olduğu gibi genel bir simgeciliğin hazırlanmasıyla sözcüklerin belirsizliğinin dışta tutulacağı bir uluslararası dil tasarladı. Bu günümüzde yaygın olarak kullanılan simgesel mantık sisteminin atası oldu. 1700 yılında Berlin Akademisi'ni kurdu ve ilk başkanı oldu. Felsefenin genel olarak anlaşılır bir özetini isteyen Savoy Prensi Eugenia için ünlü Monadoloji'yi yazdı. Bu eserinde Demokritos'un evrenin son bileşenleri olarak gördüğü atomları reddetti. Bunun yerine yalnızca doğrudan Tanrı tarafından yaratılmış ve madde ve yaşamın bütün biçimlerine giren çok ufak tohumlar olarak tanımladığı monadları koydu. Monadlar bireyselliğin ve kuvvetin genişlemeyen merkezleri ya da birimleri olduğundan dünya maddenin ölü makinesi değil, durmadan bölünebilen, farklı ve nabza atan yaşam biçimlerinin bir toplamıdır. Leibniz'in öğretisi soruları açıktır. Ancak aklı maddesel yapmaktansa maddeyi akılsal yaparak akıl ve madde arasındaki boşluğu kapatmakta cesur bir girişimdir. Onun maddeyi enerjinin bir biçimi olarak kavraması bugün fizikte sıradan bir kavramdır. Özgür düşünceli filozof Pierre Bayle, Leibniz'in inançla aklın uzlaştırılabileceği görüşüne kıtlık, yoksulluk ve hastalıkla dolu bir dünyanın iyiliksever bir tanrı tarafından nasıl yaratılmış olabildiği sorusunu sorduğunda Leibniz, yazdığı ciltlerce kitabı içinde en beğenileni olan Teodise yapıtıyla yanıt verdi. İyimserliğin havarisi, insana günah işleme özgürlüğünü de içeren, özgür iradeyi veren bir tanrıyı öngörüyordu. İyi ve kötü insan terimleridir. İnsan gözünde kusurlu olan dünya aslında Tanrı'nın insanlara bırakmak için yaratabileceği en iyi dünyadır. Kötülük, acı ve mutsuzluk vardır. Ama bunlar dünyadaki iyi şeylerle karşılaştırıldığında önemsiz görünürler. Leibniz, eğer Tanrı'nın daha iyi bir dünya yaratması olanaklı olsaydı bunu yapardı diye sollandırmıştı düşüncelerini. Leibniz olası bütün dünyaların en iyisinin filozofu olarak tanındı. Ancak özel yaşamı hiç de sevimli değildi. Hiç evlenmedi. 50 yaşındayken bir kadına evlenme teklif etmeyi düşündüyse de sonradan caydı. Ölümünden önce kitaplarından birkaç tanesi yayımlanmıştı. Zamanının en büyük Alman düşünürü 1716'da gut hastalığından ve mesane taşından dostsuz ve yalnız öldü. Cenazesine yalnızca bir kişi katıldı. Bir tanıdığı şöyle yazdı: "Ülkesinin süsü, gerçekte olduğu gibi değil, bir hırsız gibi gömüldü." Tanrıcı. 17. yüzyılda Hristiyan inancının eski yurttaşı Descartes'le birçok ortak yönü olan Pascal'dan daha ateşli bir savunucusu olmadı. Her ikisi de matematik dahisi, doğa bilimlerine tutkun, aklın aristokrasisine büyük önem veren kişilerdi. Narin bir çocuktu. Babasının geometri çalışmasını yasaklaması, Pascal'ın inatla geometrik araştırmalara atılmasına neden oldu. Öğelerin bir örneğini bile görmeden Euklides'in çeşitli önermelerini keşfettiği ve kanıtladığı hikaye edilir. 16 yaşında iz düşüm geometrisinin müjdecisi konik kesit eğrileri üzerine bir tez yazdı. Babası Roynan'ın vergi tahsildarlığına atandığında Pascal sonu gelmez hesaplamalara yardımcı olacaktı ve ilk hesap makinesini icat etti. 25 yaşına geldiğinde kadranlı barometre ilkesini ve değerini kanıtlamış bir hidrolik pres önermiş, şimdi Pascal yasası denilen sıvılarda basıncın iletkenliği ile ilgili genel kuralı çıkarmıştı. Profesyonel bir kumarbazın ricası üzerine bir başka matematikçi ile beraber olasılık hesabını geliştirdi ve bu hesap daha sonra sigorta şirketi hesaplamalarında önemli bir etken oldu. Tahtirevan taşıyıcılarını beklemeyi sabredemediği için Paris'te ilk toplu taşım şirketini kurdu. Ceplerinde saat arayıp durmaktan bıkıp saatini kayışla bileğine takarak arkadaşlarını şaşırttı. Pascal'ın kız kardeşi Paris dışındaki Cistercium rahibe manastırı Portreuil'a girip rahibe oldu. 1654'te de Pascal, Ateş Gecesi adını verdiği gecede Tanrı'nın ateşli bir hayalini gördü. Portreuil'e çekildi. Beline, etine batan dikenli tel taktı ve çok çeşitli hastalıklarına davetiye çıkarmış oldu. Pascal'ın öncelikle ilgilendiği ne sistematik bir bilgi kuramı inşa etmek ne de gerçekliğin ussal bir düzenlemesini kurmaktı. O yalnızca insan aklının kaçınılmaz zayıflığını ve inanç gereksinimini göstermeyi istedi. Klasik eseri Penseus'te Pascal bilimi duygularla sınırlanmış kötü bir küstahlık olmakla mahkum etti. İnsanın Tanrı, ahlak ve dünyanın gerçek doğası hakkındaki anlayışı akla değil, kalp ve içgüdülerin anlayışına dayanmalıdır. Şöyle yazdı: "Kalbin kendi mantığı vardır. Mantık bunu bilemez. İnsanın iğrenç ve boş yaşamının bir anlamı vardır ve Tanrı sonunda bütün yanlışları doğrular. İnsanın kendisi cahil, kibirli, kötüdür. Her eylemi bencillikle belirlenir. Beğenilmekten hoşlanır, gerçekleri hor görür. Hem cinslerinden nefret eder. Tüm bunlara karşın bu sefil yaratıkta yüce olan bir şey vardır. İnsan düşünür. Bu da onun değer ve onurunun özüdür. İnsan kendisinin bir sefil olduğunu bilir ve bu bilgi onun büyüklüğünü ortaya çıkarır. İnsan yalnızca bir kamıştır. Doğada bulunanlar içinde en dayanıksızı ama düşünen bir kamış." Penseus de Pascal'ın yalnızca yalıtılmış düşüncelerini ve diyalog parçalarını kaydetmeye yetecek gücü vardı. Aldığı notları hiçbir zaman uyumlu bir sıraya sokamadı. Ama bunlar yine de onun taşra mektupları ile birlikte çağdaş Fransız düz yazısının başlangıcı oldular. Son yıllarda Pascal ürkütücü bir biçimde yuvazlaştı. Evli kız kardeşini çocuklarına sevgi gösterdiği için azarladı. Yanında bulunan hiç kimsenin kadınların güzelliğinden konuşmasına izin vermedi. Evliliği bir Hristiyan'a izin verilen yaşam koşullarının en aşağılığı olarak tanımladı. 1662'de beyin kanamasından öldü. Ahlakçı. Bu gelenek ve otoriteye karşı ayaklanma döneminde Ortodoksluğa karşı olanların en ünlüsü hüzünlü yüzlü yumuşak tavırlı Yahudi Spinoza'ydı. Başarılı bir tüccar ailenin oğlu olarak Amsterdam'da dünyaya gelen Spinoza dini ağırlıklı bir eğitim aldı. Ancak bilim sevdalısı genç İbrani öğretilerini sorgulamaya başladı. İncil eleştirilerinde bir yapı taşı olan Tanrı Bilim ve Siyaset Üstüne incelemesini 1670'te isimsiz olarak yayımladı. Hollanda Cumhuriyeti'ndeki Yahudiler, başka Hristiyan ülkelerinde kendilerinden esirgenen hoşgörüden yararlanıyorlardı ve Spinoza inancını yitirdiği için halkın gösterebileceği tepkiden korkan cemaatin ileri gelenleri ondan sapkın görüşlerini terk etmesini istedi. Bunu kabul etmeyince aforoz edildi. Ailesi ve arkadaşları onu dışladı ve Amsterdam'dan sürgün edildi. Spinoza kalan kısa ömrünü Hollanda'nın çeşitli yerlerinde bir başına geçirdi. Geçimini mercek perdahlamayla sağladı. Tam hoşgörünün ilk büyük felsefi savunucusu Spinoza, konuşma özgürlüğünü var gücüyle destekledi. Devletin amaç ve işlevinin üyelerinin akılcı bir yaşam sürmelerine olanak sağlamak olduğuna inandı. Kişisel özgürlükle en uyumlu sistem olarak demokrasiyi benimsedi ve Bacon'ın tersini bilimin ilerleyişinin insanın karakterlerini ve eğilimlerini geliştirmeksizin yalnızca maddi şeyler üzerindeki gücünü arttıracaksa bir delilik olduğunu anladı. Spinoza 1662'de yazmaya başladığı şaheseri Etik'te bütün düşüncesini ortaya koydu ve yitirdiği dininin yerine bir ahlak felsefesi geliştirmeyi denedi. Yalnızca mantıklı yaşam değerlidir ve insanın tek gerçek özgürlüğü ve erdemi düşünme ve anlama özgürlüğüdür. Leibniz evrenin sayısız ve hepsi farklı tözün bir araya gelmesinden oluştuğuna inanırken, Spinoza doğa yasaları ve Tanrı ile özdeşleşmiş, evren gerçekliğinin temelini oluşturan tek töz olduğunu iddia etti. Tek bir evrensel gerçeklik olduğundan ne akıl maddesel ve ne de madde akılsaldır. İstenç ve anlak da özdeştir. İstek bireyin ve türün kendi varlığını korumaya yönelik kuşkulu bir çabayla harekete geçen bir arzu ya da içgüdüdür. Zevk ve acı bu içgüdünün doyurulmasından ya da yoksun bırakılmasından doğar. Umut ve korku, boyun eğme ve pişmanlık yanlıştır.